37. ayrım. Birkaç gün sürer dedi Şişko görevli. Yine de Massachusetts'ten daha kolay veriyoruz. Nasıl ödemeyi düşünüyorsunuz? Nakit dedi Ricky. Eski alışkanlıklar dedi görevli sırıtarak. Plastikle ödemiyorsunuz değil mi? Plastik sadece hayatınızı zorlaştırır. Ruger 380 ise kolaylaştırır. Ricky başını sallayarak onayladı. Amacı da bu zaten, değil mi? Görevli evrak işlemlerini tamamlarken başını salladı. Özellikle basitleştirmeyi düşündüğünüz biri var mı Bay Lazarus? Bu garip bir soru oldu diye karşılık verdi Ricky. Patronuna düşman olan bir adam gibi mi görünüyorum? Komşusuyla kanlı bıçaklı olan biri gibi mi? Ya da karısı tarafından boynuzlanan birine mi benziyorum? Hayır dedi görevli sırıtarak. Ama öte yandan buraya silah kullanmasını bilmeyenler pek fazla gelmiyor. Müşterilerimizin çoğu tanıdık. İsimlerini bilmesek bile en azından yüzlerini tanıyoruz. Tekrar forma baktı. Bunu uçakta taşıyacak mısınız Bay Lazarus? Elbette. Neden? Bunu soruyorum çünkü resmi belgelerden nefret ederim. Kural kuraldır diye karşılık verdi Ricky. Adam başını sallayarak onayladı. Şu gerçeği hatırlamasan olmaz sanki. Öğretmeye ne dersin dedi Ricky. Doğru dürüst kullanamayacaksam silah almamın ne manası var ki? Görevli başını salladı. Bu konuda %100 haklısınız Bay Lazarus. Çoğu insan sadece silah alarak can güvenliklerini sağlamış olduklarını düşünüyorlar. Ama bence sadece başladığı yer. İnsanlar silahlarını nasıl kullanacaklarını öğrenmeliler. Özellikle hırsız, yatak odanıza ya da mutfağınıza girdiği durumlarda. Kesinlikle diye araya girdi Ricky. Korkmak istemem. Görevli cümlesini onun için tamamladı. Yanlışlıkla eşinizi ya da evde beslediğiniz hayvanınızı vurmayın. Sonra güldü. Gerçi çok da kötü olmazdı hani. Benim karımla evli olsaydınız, hırsızı ardından içki ısmarlardınız. Ve gerizekalı kedi. Onun yüzünden sürekli hapşırıyorum. Atış poligonu. Açık olduğumuz ve kullanılmadığı sürece istediğiniz zaman gelip kullanabilirsiniz. Hedef sadece 50 kuruş. Tek şartımız cephanenizi buradan temin etmeniz. Ve tabii ön kapıdan dolu bir silahla girmenizi de istemiyoruz. Silahınızı kılıfında saklayın. Şarjörü boş bırakın. Burada doldurursunuz. Daha sonra istediğiniz kadar atış yapın. İlkbaharda ormanda atış yarışı düzenliyoruz. Belki de denemek istersiniz. Kesinlikle dedi Ricky. Onay gelince sizi aramamı ister misiniz Bay Lazarus? 48 saat mi? Ben gelirim ya da sizi ararım. Fark etmez dedi görevli Ricky'nin gözlerine bakarak. Bazen dedi bu formlar aptalca bir hata yüzünden onaylanmadan geri gönderiliyor. Anlarsınız ya. Bana verdiğiniz bir iki numara hatalı olabilir. Bilgisayarda farklı şeyler çıkıyor. Ne demek istediğimi biliyorsunuz. Karışıklıklar olabiliyor değil mi dedi Ricky. Siz çok iyi bir adam gibi görünüyorsunuz Bay Lazarus. Evraklardaki bir karışıklıktan ötürü başvurunuzun geri çevrilmesini istemem. Bu adil olmaz. Görevli sessiz ve dikkatlice konuşuyordu. Ricky neredeyse adamın dediklerinden çok ses tonunu dinliyordu. Başvurunuz ne tür bir görevlinin incelediğine bağlı. Bazıları numaraları özensizce öylesine bodoslama giriyor, bazıları ise işine gerçekten önem veriyor. Başvurunun doğru adamın önüne gelmesini istiyor gibisiniz. Görevli başını sallayarak onayladı. Aslında kayıtları kimin incelediğini bilmemiz gerekiyor ama o taraflarda birkaç dostum var. Ricky cüzdanını çıkardı, tezgahın üzerine $100 koydu. Adam yine gülümsedi, buna gerek yok dedi ama eli hemen yüzüğün üzerine kapandı. Doğru memurun ilgilenmesi için elimden geleni yapacağım. İşlemleri gayet hızlı ve etkili tamamlayan biri. Pekala dedi Ricky, bu gayet faydalı olur gerçekten. O zaman size bir iyilik borcum olur. Sorun değil, sadece müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz, hepsi bu. Görevli Ricky'nin verdiği parayı cebine tıktı. Tüfek ister misiniz? Özel bir dürbünlü 30 kalibrelik tüfeğimiz var. Av tüfeklerimiz de var. Ricky başını salladı, belki dedi. İhtiyaçlarımı tekrar gözden geçirmeliyim. Yani önce ruhsatla ilgili bir sorunumun olmadığını bilmeliyim. Gayet etkileyici görünüyorlar. Silahların olduğu yönü işaret etti. Bir Uzi ya da 45'lik bir makineli ya da bir AK-47 ortasında kaldığınız bir tartışmayı hemen noktalar, dedi görevli. Çelişkileri ortadan kaldırıp uzlaşmayı teşvik ediyorlar. Bunu aklımda tutacağım, diye cevap verdi Ricky. Ricky bilgisayar konusunda gitgide uzmanlaşıyordu. Ekran adını kullanarak soy ağacı ile ilgili iki arama yaptı ve Rumpelstiltskin'in ilk tehdidinin dayandırıldığı, akrabalarının listesine ne kadar kolay oluşturmuş olduğunu dehşetle ve hızla fark etti. Doktor Frederick Starks'ın sahip olduğu 50 akrabasının isimleri birkaç saatlik araştırmanın ardından ekranda belirmişti. İsimlerini bildikten sonra adreslerini hızla öğrenebileceğini anlamıştı. Adresler mesleklere dönüşüyordu. İhtiyacı olan zamana sahip olan Rumpelstiltskin'in bu insanlarla ilgili tüm bilgileri nasıl elde ettiğini tahmin etmek zor değildi. Ricky şaşkın bir halde bilgisayarın başına oturuyordu. Kendi ismi ekranda çıktığında soy ağacını araştıran programlardan ikincisinde Ricky'nin kısa bir süre önce öldüğü yazıyordu. Sandalyesinde irkildi. Şaşırmaması gerektiği halde şaşırmıştı. Bu duygu, gecenin bir yarısında arabanızın önüne atlayan ve ardından gecenin karanlığında çalılıkların arasında kaybolan bir hayvanın hissettirdiği duyguya benziyordu. Anlık bir korku ve aynı anda kaybolan bir korku. Onlarca yıl mahremiyet dünyasında çalışmıştı. Sırların, duygusal sislerin ve şüphe katmanlarının arkasında saklandığı, hafızaya saplandığı ve yıllarca inkar ve depresyonlarla engellenip anlaşılmaz bir hal alan bir dünyaydı bu. Psikanalizin en iyi tarafı hüsranları kabuk gibi yavaşça soyduktan sonra gerçeği ortaya çıkarmasıydı. Bilgisayar ise hastane boyutunda neşlere eş geliyordu. Detaylar ve gerçekler klavyede uygulanan birkaç tuş basışının ardından ekranda bipliyordu. Hem nefret ediyor hem de büyüleniyordu. Ricky aynı zamanda seçmiş olduğu mesleğin ne kadar eski göründüğünü fark etti. Ve ayrıca Rumpelstiltskin'i bu oyunda yenme şansının ne kadar düşük olduğunu anladı. Mektupla sahte ölümü arasında geçen 15 günü kafasında tekrar canlandırdığında, Rumpelstiltskin'in her hamlesini önceden tahmin etmesinin aslında ne kadar basit olduğunu fark etti. Ricky'nin vereceği karşılıklar son derece barizdi ve bu nedenle önceden rahatlıkla kestirilebiliyordu. Ricky oyunun başka bir yönü üzerinde durdu. Her an öncesinden planlanmıştı ve her an onu istenilen ve beklenilen yöne itmişti. Rumpelstiltskin onu kendisi kadar tanıyordu. Virgil ve Merlin, Ricky'nin bir perspektif yakalayamaması için dikkatini dağıtan maşalardı. Onlar olayları hızlandırmışlardı, günleri sorular ve taleplerle doldurup her tehdidi gerçek ve inanılır kılmışlardı. Oyunda atılan her adım öncesinden yazılmıştı. Zimmerman'ın metrodaki ölümünden, Rhinebeck'te Dr. Leavis'i ziyaret edişine, Claire Tyson'ı muayene ettiği hastanedeki görevliye kadar her adam. Bir psikanalist ne yapar? Ricky kendine bu soruyu sordu. En basit ama en dokunulmaz kuralları oluşturur. Haftanın 5 gününde hastaları kapısına gelip zili özgün biçimde çalarlardı. Bundan çıkarılacak dersin çok basit olduğunu düşünüyordu. Artık daha fazla tahmin edilebilir olamazdı. Bu tam anlamıyla doğru değil, dedi kendi kendine. Richard Lively gerektiği kadar ve istediği şekilde normal olabilirdi. Ama Frederick Lazarus farklı biri olacaktı. Geçmişi olmayan bir adamın istediği her geleceği yazabileceğini düşünüyordu. Frederick Lazarus bir kütüphane kartı aldı ve intikam alma işine daldı. Okuduğu her sayfadan şiddet damlıyordu. Tarih, tiyatro, şiir ve kurgusal olmayan yazılar okuyarak gerçek suçun türünü arıyordu. Gerçek yıl yazılan korku romanlarından 19. yüzyıl gotik yazılarına kadar her şeyi bir solukta okuyordu. Tiyatro oyunlarını içine çekiyordu neredeyse. Otello'yu, hatta Orestia'yı ezberliyordu. Hafızasındaki bazı bölümleri geri getirip kendi okul yıllarından hatırladığı paragrafları tekrar okuyordu. Ve özellikle ismini alıp kullandığı adamla bolca vakit geçiriyordu. Odysseus'un kapıları çarpıp ölümünü öngören adamların her birini öldürdüğü sahneyi özümsemişti. Ricky suç ve suçlular hakkında pek fazla bir şey bilmiyordu ama bu konuda kısa sürede uzman oldu. En azından okuduğu yazılardan öğrendiği kadarıyla. Thomas Harris, Robert Parker, Norman Mailer, Truman Capote, Edgar Allan Poe ve Sir Arthur Conan Doyle onun hocalarıydı. İnternet üzerinden satılan FBI eğitim kitapçıkları da kaynak teşkil ediyordu. Harvey Clackey'in The Mask of Sanity adlı kitabını okuduktan sonra psikopatlar hakkında çok şey öğrenmişti. Neden öldürüyorlar ve seri katillerin AZ ansiklopedisini okumuştu. Toplu cinayetler ve patlayıcılı cinayetler okumuştu. İhtirasla işlenen cinayetlerin mükemmel olduğunu düşünüyordu. Karın deşen Jack'ten, Bir Adı İki'de, İsi'den The Zodiac Killer'a kadar bütün isimler ve cinayetler hayal gücünü kaplamıştı. Geçmişten bugüne, savaş suçları, keskin nişancılar, kiralık katiller, şeytani ayinler, haydutlar ve okula tüfek getirip onlarla bir zamanlar uğraşan sınıf arkadaşlarını vuran öğrenciler hakkında okumuştu. Tüm okuduklarını bölümlere ayırabilmesine şaşıyordu. Bir insanın başka bir insana yapabileceği kötü olayların detaylarını anlatan kitapların kapağını kapattığında, Frederick Lazarus'u bir tarafa bırakıp Richard Lively'e geri dönüyordu. Adamlardan biri kurbanını boğarak nasıl öldürebileceğini ve bıçağın neden kötü bir cinayet silahı olduğunu öğrenirken, diğeri ev sahibinin 4 yaşındaki torununa masallar okuyordu ve çocuğun duymaktan hiç bıkıp usanmadan söylediği şarkıları ezberliyordu. Ve adamlardan biri DNA kanıtının suç mahallindeki etkisini araştırırken, diğeri kafası dumanlı bir öğrenciyi konuşarak ayıltmaya çalışıyordu. Jekyll ve Hyde diye düşündü. Sapkın bir şekilde iki adamın varlığından zevk aldığını fark etti. Hatta belki de ilginç bir şekilde Rumpelstiltskin hayatına girdiğinde olduğu adamdan daha fazla zevk alıyordu. Ölümünden 9 ay sonra bir ilkbahar gecesinde Ricky, intiharı önleme hattını arayan ve önünde bir şişe uyku hapı olan ve çılgına dönmüş son derece mutsuz genç bir kadınla 3 saat telefonda konuştu. Ona hayatının ne durumda olduğunu ve ne durumda olabileceğini anlattı. Kız için sesiyle bir kelime resmi yarattı. Resimde kadını o anki haline sebep olan dert ve şüphelerin olmadığı bir gelecek çizdi. Söylediği her kelimeyle umut veriyordu ve her ikisi de sabahın ilk ışıklarını gördüklerinde genç kadın ilaç kutusunu bir kenara attı ve hastanedeki doktordan bir randevu aldı. O sabah evden çıktığında yorgundan ziyade son derece enerji doluydu ve ilk araştırmasını yapma zamanının geldiğine karar verdi. Günün ilerleyen saatlerinde üniversitedeki temizlik işlerini bitirdikten sonra elektronik kimliğini kullanarak bilgisayar sınıfına girdi. Sınıf küçük çalışma alanlarına bölünmüştü ve her bilgisayar üniversitenin ana bilgisayarına bağlıydı. Bilgisayarlardan birini açıp kendi şifresini yazdı ve hemen sisteme girdi. Sol elinde bir zamanlar ihmal ettiği kadın hakkında topladığı bilgileri içeren bir dosya vardı. Bilgisayarda ilk denemeyi yapmadan önce duraksadı. Ricky, hayatının geri kalanını Richard Lively olarak geçirerek huzurlu, özgür ve basit bir hayat yaşayabileceğini biliyordu. Bina sorumlusu olarak hayat fena değildi, bunu kabul etmeliydi. Bir an için bilememenin bilmekten daha iyi olup olmayacağını düşündü. Çünkü Rumpelstiltskin ve ortakları Virgil ve Merlin'in kimliklerini öğrenmeye başladığında kendisini durduramayacağını biliyordu. Kendine iki olayın gerçekleşebileceğini söylüyordu. Gerçekleri derinlerden ortaya çıkarmanın çok değerli bir şey olduğunu inanan Dr. Starks olarak geçirdiği yıllar onu ele geçirecekti. Ve Frederick Lazarus hak ettiğini isteyecekti. Ricky bir süre kendisiyle savaştı. Ne kadar süre mücadele ettiğini bilmiyordu. Parmakları klavyenin üzerinde hazır ve donuk olarak saniyeler de geçirmiş olabilirdi, saatler de. Kendisine korkak olmayacağını söylüyordu. Asıl sorun korkaklığın nerede başladığındaydı. Saklanmakla mı, farklı davranmakla mı? Karar verirken soğuk terler dökmüştü. Sen kimdin Claire Tyson? Çocukların nerede? Farklı özgürlüklerin olduğunu düşündü. Rumpelstiltskin bir çeşidini elde etmek için onu öldürmüştü. Şimdi o kendininkini bulacaktı. 25. Bölüm. Ricky'nin bildiği 20 yıl önce New York'ta bir kadın öldü ve kadının 3 çocuğu devlet tarafından evlatlık verilmişti. Sadece bu nedenden ötürü Ricky intihar etmeye zorlanmıştı. Ricky'nin bilgisayarda yaptığı Claire Tyson'la ilgili sorgulamaları boşa çıkmıştı. Kadının yeryüzünden kaybolduğu gibi Ricky'nin bilgisayardan ulaşmaya çalıştığı kayıtlardan da silinmişti sanki. Kadının ölüm belgesinin bir kopyasına sahip olmasına rağmen bir şey bulamıyordu. Bilgisayar programı Ricky'nin akrabalarını hızlı bir şekilde bulmuştu ama kadının izini sürmekte başarısız olmuştu. Kadın statülerin pek olmadığı bir yerden geliyordu ve bu kimlik eksikliği de onun dünyadaki varlığını yok ediyordu. Bilginin azlığına biraz şaşırmıştı. Kayıp akrabalarınızı bulun adlı program herkesi bulabileceğini iddia ediyordu ve kadının kayıtlardaki eksikliği Ricky'yi biraz huzursuz etmişti. Ama ilk çabaların hepsi boşa gitmemişti. Son aylarda öğrenmiş olduğu şeylerden bir tanesi de olayları farklı yönlerden daha yüzeysel düşünmesi gerektiğiydi. Bir psikanalist olarak sembolleri takip edip onları gerçek hayatta takip etmesini öğrenmişti. Şimdi de benzer vasıflar kullanıyordu. Sadece daha somut bir yaklaşımla ele alıyordu. Claire Tyson isminde yapılan aramalar sonuç vermeyince başka şeyleri araştırmaya başladı. Bilgisayarda Manhattan Tapu Sicili Dairesi'ne girdiğinde kadının bir zamanlar yaşamış olduğu binanın sahibini öğrendi. Başka bir sorguyla kadının yiyecek, para, çocuklar için yardım başvurusu yapmış olabileceği isimler ve adresler edindi. Püf noktasının Claire Tyson'ın 20 yıl önceki hayatının nasıl olduğunu hayal edip, o zamanlar yapmak zorunda kaldığı şeyleri anlamak olduğunu düşünüyordu. Bu portrenin bir yerinde onu saplantı haline getiren adama bir bağlantı olması gerekiyordu. Ayrıca Kuzey Florida'ya ait elektronik telefon rehberini de araştırdı. Kadın aslen oralıydı ve Rumpelstiltskin'in dışında akrabaları varsa orada yaşamaları gerektiğini düşünüyordu. Kadının ölüm sertifikasında en yakın akrabası kısmındaki ismi ve adresi kontrol edince orada başka birinin yaşadığını öğrendi. Pensacola bölgesine yakın yaşayan bir sürü Tyson vardı ve kimin kim olduğunu öğrenmenin zor olacağını düşündü. Sonra kadınla yaptığı seanslarda düştüğü notlar aklına geldi. Kadın lise mezunuydu ve çocukların babası olan ve deniz üstünde görevli bir denizciyle birlikte olmak için üniversiteyi bırakmadan önce 2 yıl eğitim almıştı. Ricky olası akrabalarının isimlerini, adreslerini ve civardaki tüm liselerin adreslerinin çıktılarını aldı. Bilgisayardan aldığı sayfaları incelerken bunun aslında yıllar önce yapması gerektiğini düşündü. Genç bir kadını anlamaya ve tanımaya çalışmak. İki dünyanın birbirinden farklı olabileceğini düşünemiyordu. Pensacola, Florida, İncil kuşağındaydı. Hazreti İsa diye dövünmelerin, yüksek ilahilerin, Tanrı'ya şükür dualarının yapıldığı ve kutsal pazar günü ile varlığına ihtiyaç hissedildiği her gün kiliseye gidilen bir yerdi. New York şehrinde ise Pensacola'da yetişmiş olan bir insanın yanlış ve günah olarak değerlendireceği her şeyi temsil ediyordu. Tedirgin edici bir birleşim olduğunu düşündü. Ama bir şeyden kesinlikle emindi. Rumpelstiltskin'i şehirde bulma olasılığının onu Florida'nın kuzeyinde yer alan kırsal kesimde bulmaktan daha yüksek olduğunu biliyordu. Ama adamın güneyde bağlantısının olmadığını düşünmüyordu. Ricky buradan başlamaya karar verdi. Edindiği uzmanlıkla internetten Florida eyaletine ait bir ehliyet ve emekli bir asker kimliği sipariş etti. Belgeler Frederick Lazarus ismine kayıtlı olan kiralık posta kutusuna gelecekti. Ama kimlikte yazılacak olan isim Rick Tyson olacaktı. İnsanların uzun süredir kayıplarda olan bir akrabalarına yardım etmek isteyeceklerini düşünüyordu. Bir adım daha ileri giderek var olmayan bir kanser araştırmaları hastanesindeki bir doktorun ağzından yazılmış bir mektup oluşturdu. Mektupta Bay Tyson'ın çocuğunun kanser olduğu ve acilen bir ilik nakline ihtiyaç duyduğu, aksi takdirde pek fazla kurtulma şansının olmadığı ve uygun DNA taşıyan akrabalarının uyum oranından dolayı daha başarılı olabileceği yazılıydı. Mektubun yüzsüzce olduğunu düşünüyordu ama ihtiyacı olan kapıları açabilirdi.